Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli Lale Gül FM dinleyicileri, hepinizi bu mübarek günün, bu mübarek saatin, şu mübarek cumanın feyziyle, bereketiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, afiyeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir Gönüllerin Gülü programında daha beraberiz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına bakıp, onun hatıralarına bakıp, gönüllerin gülüne, gönüllerin solmayan ebedi gülümüze bakıp hayatımızı anlamlandırmaya, canlandırmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim bu konuda bizi başarılı ve muvaffak kılsın inşallah. Aziz dostlar, kıymetli dinleyenlerim, geçtiğimiz hafta çileli yıllar demiştik. Sahabenin çektiği çileler, Nebi-i Zişan aleyhisselamın arkadaşları, yol arkadaşları, İlk günden beri Efendimizin yanında duranlar ve onların çektiklerini konuşmuştuk. Resulullah aleyhisselam, İslam garip geldi, garip gidecek buyuruyordu ya. Garipler vardı Resulullah'ın yanında. Zayıflar, güçsüzler, elini İslam'a ilk uzatanların büyük çoğunluğu köleler ve fakirlerdi. Amir İbni Fuheyre radıyallahu anh Efendimiz, Allah Resulü onu bir keşif kuvvetiyle gönderip şehit olacağı güne kadar garip yaşadı şu dünyanın sırtında. Amir İbni Fuheyreler, Allah Resulü'nü görmüş yeryüzünün en bahtiyar kulları, tenezzül etmediler dünyanın nimetlerine. Kendilerini kaptırmadılar bu fani alemin göz alıcı, gelip geçici zevklerine, sefalarına. Ve onlar bir büyük sultanın, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanında durmanın, onun peşinde yürümenin bir bedeli olduğunu biliyorlardı. Ve o bedele hiç onlar ihanet etmediler. Dolayısıyla Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duran garipler, Hazreti Bilaller, hicretin yolunda rastladığımız, çadırını kurmuş, sultanını bekleyen Peygamberimiz aleyhisselamın geçiş yolunda, Kudeyt Vadisi'nde Ummu Mabetler, Ebu Mabetler, nur yüzlü simalardı Hazreti Bilaller. Yıllar geçecek, o günleri özlemle anacak Hazreti Ömer. Çile çekilen günler, zor yıllar ve çileli yıllar. Çilenin en ağırına katlananlar yine bu zayıflardı, yine bu garibanlardı. Allah Resulü ile alay ediyordu kafirler. Mesela zakkum ağacı ile ilgili ayetler gelip de bu ayetler Mekkelilere okunduğunda müşrikler alay ettiler. Afrika'dan gelen bir adama dediler ki, zakkum sizde neye derler? Biz zakkumu bilmeyiz dediler. Bazı kelimeler farklı dillerde farklı manalara gelebilir. O Afrika'dan gelen şahıs da Ebu Cehillere dedi ki, bizim dilimizde zakkum kaymak, süt, böyle güzel nimetler demektir. Ebu Cehil bu sözü duyunca sevinçle Kabe'ye doğru gitti. Orada bulunanlara Efendimiz aleyhisselamı ve Müslümanları rencide etmek için. Hani dedi, şu Muhammed aleyhisselam sizi zakkumla ahirette korkutuyor ya, siz deyin ki ona, Allah evimizi zakkumlarla doldursun. Zira zakkum, Yemen tarafında, Afrika tarafında kaymak, süt ve güzel nimetler demekmiş. Bizi neyle korkutuyor bakın diyerek alay ettiler. Alaylı yıllardı. Allah'ın Nebisi Hazreti Peygamber aleyhisselam, laf dinlemeyen, inat eden, ısrar eden bu zalimlere, bu anlayışsız topluma karşı sabırla, adeta iğneyle kuyu kazmak deriz ya, dişiyle tırnağıyla deriz ya, Resulullah aleyhisselamın ortaya koyduğu gayret, onun üstünde bir gayretti. Nebi-i Zişan aleyhisselam efendimizin ortaya koyduğu fedakarlık, işte onun üzerinde bir fedakarlıktı. Ama onun yanında duranlar bizlere çok benzemiyordu. Biz nasıl olurduk bilmiyorum ama asla sahabenin sabrettiği kadar sabredeceğimizi zannetmiyorum. Hani bazen sohbetlerde, muhabbetlerde bazı Müslüman kardeşlerimiz Efendimiz'e olan aşkından, sevdasından, sevgisinden derler ki, keşke Resulullah'ın döneminde yaşasaydık. Keşke o günler olsaydı. Keşke o günleri görseydik derler. Bence kadere boyun bükmek lazım. Zannederim kadere sabretmek ve şükretmek lazım. Ya o günleri görüp de iman etmeyenlere bir düşünsenize. Bunlar akılsız insanlar değildi. Bunlar deli değildi. Bunlar aptal değildi. Ama müşriktiler. Allah'a ortak koşuyorlardı. Resulullah aleyhisselam'dan gördükleri onca mucizeye rağmen bu bir sihirdir diyorlardı. Kaderi ters çevirmeye çalışırsanız, belki o gün olsaydınız inanmayanlardan olabilirdiniz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bizi gönderdiği takvime ve tarihe şükretmek lazım. Belki sevdamız için, aşkımız için, Efendimiz'e olan özlemimizi tilavet etmek, tekrar etmek, söylemek, okumak, yazılara dökmek, şiirlere dökmek için bunlar söylenebilir. Belki bu bir mahsuru yok ama aslında Allah'ın bizi gönderdiği takvim ve tarih en güzel tarihtir. Zira her şeyin en iyisini bilen, alemlerin sahibi ve bu kainatın haliki olan Hazreti Allah Azze ve Celle'dir. O ne yapmışsa doğrudur. Onun hükmü, onun emri bizim için zaten mukadder olan ve mecbur boyun büktüğümüz hükmü ilahidir. Elhamdülillah derken, ala kulli hal derken, bütün halimizle hamdolsun ya Rabbi. Her halimizle sana sonsuz hamdolsun Allah'ım derken, işte Allah'ın bizi dünyaya gönderdiği ana da şükrederiz, hamd ederiz. Bugün Efendimiz'i seviyor olmamız, ona iman ediyor olmamız en büyük zenginliğimizdir kardeşlerim. Resulullah aleyhisselamın yanında durup o çilesini, aşkını, fedakarlığını, kahramanlığını ortaya koymuş o mübarek kahramanlar, gönül dünyamızın yıldızları, tertemiz simalar, sahabe-i kiram bizim adeta aşkımızın sembolleri olmalıdır. Onlara bakıp fedakarlık öğrenmeliyiz. Hazreti Zinnire'ye bakıp, Hazreti Esma'ya bakıp, Esma binti Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma radıyallahu anha. Düşünsenize, doğumuna çok az bir gün var, hicret yolunda Resulullah aleyhisselam 3 gün saklandığı, Hazreti Ebu Bekir Efendimizle 3 gün gizlendiği Sevr mağarasına 3 gün boyunca yemek götürdü. Doğumuna günler vardı, aylar vardı belki, çok az bir zaman. 1-2 ay belki. bazı kitaplarda, bazı hocalarımız da Kuba'da Resulullah Aleyhisselam'a yetişti ve birkaç gün sonra da orada doğum yaptı rivayeti var. Abdullah İbni Zübeyir doğacak o evden. Zübeyir İbni Avvam'ın eşi Hazreti Esma, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı. O mübarek annem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, babasına yani, ve Resulullah'a erzak götürmek için, yiyecek taşımak için bohçalar yapar, evdekileri pişirir, hazırlar, yollara düşer. Doğumuna günler kala. Ne fedakar insanlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in evinden Sevr mağarası hiç yoksa 4 kilometre yol. Hiç yoksa 4 kilometre yol ve 650 metre dimdik kaya Sevr dağı ve Sevr mağarası. Allah-u Teala nasip etti, biz çıktık. Rabbim oralara gitmeyi, görmeyi şu anda bizi dinleyen ve dinleyemeyen bütün kardeşlerime nasip eylesin. Oraya biz bu halimizde, gencecik halimizde, hiçbir sağlık problemimiz olmadığı haldeyken, emin olun, terleyerek, zorlanarak, yorularak, değdi gerçi çıktığımıza. Ama zorlanarak çıkıyorsunuz saatlerce. 650 metre dimdik kaya. Üstelik de Afrika'dan, Malezya'dan, Bangladeş'ten gelmiş gariban, fakir Müslümanlar ellerinde nacaklar, keserler, bir takım inşaat aletleriyle yol yapmışlar. Hacılar, Mekke'yi ziyaret edenler çıksın diye, bugün için söylüyorum. O gün orijinal volkanik bir kaya. Düşünsenize, Allah'ın Resulü oranın tepesindeki mağarayı nereden biliyordu? Ve o tepedeki mağarada saklanması, 3 gün orada durması, Mekke'nin güneyindeki, Medine kuzeyde olmasına rağmen tam ters istikamette bir yer, Allah Resulü tarafından seçilmesi ve oranın tepesine Hazreti Ebu Bekir'le çıkış. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, o da az çekmedi. Efendimiz bir gün Leheb suresi inmişti. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe ma agna anhu maluhu ve ma kesab seyasla naran zâte lehebi ve mra'atü hammâletel hatab fi cîdihâ hablum mesed. Hablüm min mesed. Sadakallahul azim. Bu sure indiğinde Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, karı koca cehennemde olduklarını ve karısının boynunda ip bağlı bir şekilde odun taşıdığını anlatan ayetler okunduğunu duyunca adeta çıldıracak gibi olmuştu. Kabe'nin avlusunda Hazreti Ebu Bekir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir'e doğru hışımla geliyordu Ümmü Cemil, elinde kocaman bir odun parçası. Hazreti Ebu Bekir anlamıştı kadının niyetini, o günlerde inen Tebbet suresine hırsla, intikamla, düşmanca bir hareketle geldiğini anlayınca, Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah dedi, şu şerli kadın sana dalaşacak, sana bulaşacak ya Resulallah. Keşke şuradan gözden kaybolsaydın. Sen sessiz ol ey Ebu Bekir dedi Peygamber Efendimiz. Allah beni ona göstermeyecek inşallah. Hazreti Ebu Bekir, ağzından hiç yalan çıkmamış Resulüne bir kez daha hayran hayran bakacak. Ummu Cemil delirmiş bir vaziyette adeta, Ebu Leheb'in karısı, nerede arkadaşın diyecek, şu bizi cehennemle müjdeleyen Muhammed nerede aleyhissalatu vesselam, onu bana göster diyordu, onun yerini sen bilirsin. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz biraz taaccüble, biraz merakla, sen arkadaşım, peygamberim, Resulüm, Hazreti Muhammed'in yerini bilmiyor musun dedi. yani onun görüp görmediğinden emin olmak istiyordu. Oysa Hazreti Ebu Bekir'in yanında duruyordu Resulullah Aleyhisselam. Allah kalbini, gözünü mühürlemişti. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışâbe ve lehum azâbun azîm. Âmennâ ve saddaknâ ya Rabbi. Sen ne büyüksün Allah'ım. Sen ne kudreti sonsuz olansın ya Rab. Ebu Leheb'in karısı hayır dedi. Nerede arkadaşın, bana söyle. Nerede? Bizi cehennemle tehdit ediyormuş. Şu odunla başına vuracağım, göster bana Muhammed nerede diyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, hey mübarek efendim, Allah'a içinden bilmem ki ne kadar şükretmişti o gün Hazreti Ebu Bekir. Allah'ım sen ne büyüksün, kuluna yardım eden Rabbim, benim peygamberimi koruyan Allah'ım sen ne büyüksün. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kadını başından savuşturduktan sonra Hazreti Peygamberle beraber yürüyecek. Ve Resulullah Aleyhisselam'a, ya Resulallah o seni görmedi, bu nasıl oldu diyecek. Seni görmedi ya Resulallah. Evet, beni görmedi diyecek. Allah beni ona göstermedi. Allah beni korudu buyuracak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, gönüllerin gülü programında şu anda bizlerle beraber olan can dostlarım, Allah kuluna yardım eder. Allah kuluna yardım eder. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'a da, Efendimiz'den sonra Müslümanlar daraldıkça, bunaldıkça Allah'ın bu yardımı hep gelmiştir ve kıyamete kadar gelecek. Ama bu bir pazarlık sonucu değildir. Bir samimiyetin meyvesidir bu. Allah yardım eder. Bazen çileler, işkenceler altında şehit olanlara onlar imtihanlarını verecek. Onlar imtihanın en ağırından geçecek. Mutluluk yurdu, sahili selamet dediğimiz cennet yurduna, Adim cennetlerinin sokaklarına çektikleri çileleri şahit tutarak gidecekler. İşte Allah Resulü'nün en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bu çilelerden nasibini alanlardandı. Öyle dövdüler ki bir gün Hazreti Ebu Bekir'i Utbe, öyle dövdü ki, öyle işkence, öyle tartakladı ki, o mübarek Hazreti Sıddık ayakta duracak mecali kalmamış, yarı canda evine getirip atmışlardı. Annesi ne kadar seviyordu Hazreti Ebu Bekir'i ama oğlu yarı candaydı. Oğluna sütler sağdı, çorbalar pişirdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hayır diyordu. Hayır anne. Bana Hazreti Muhammed'den bir haber getirmediğin müddetçe, bana Resulullah'tan bir haber getirmediğin müddetçe, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bana bir haber getirmeden ağzıma bir şey koymayacağım. Hazreti Ebu Bekir'in annesi o esnada henüz Müslüman olmamıştı. Ama oğlunu o kadar çok seviyor ki, Resulullah'ın yerini bulacak, Hazreti Cemile'yi bulup ona gidecek, Hazreti Ebu Bekir'in selamını iletecek. Resulullah'ı sağ salim görecek Ebu Bekir Efendimiz'in annesi. Sonra o Cemile ile gelecek. Cemile, Müslüman olan bir sahabiye annemiz radıyallahu anha. Onunla gelecek, Hazreti Ebubekir, annesi ve yanında gelen Müslüman kardeşi. Soracak Resulullah ne haldedir? Peygamberimiz sapasağlamdır. Sağ salimdir ey Ebubekir. Sen onu merak etme. Sana selamı var diyecekler. Hazreti Ebubekir, imana bakın Allah aşkına. Şu sadakat, şu arkadaşlık, şu bağlılık. Peygamber seçmek Ebubekir gibi olur. Allah Ebubekir'in imanından bizlere de nasip eylesin. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz. Nasıl yüzü vardı bilmiyorum. Duruşu nasıldı? Tarih kitaplarımız uzunca boylu, beyaz tenli, sakallı, mübarek, nur yüzlü biri olarak tarif eder Hazreti Ebubekir'i. Hazreti Ebubekir bu sefer diyecek ki yok diyecek. Bana Resulullah'ı göstermediğiniz müddetçe. Bana Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı göstermediğiniz müddetçe ağzıma yine bir şey koymayacağım. Bu sefer bu iki kadıncağızın elleri kolları arasında yarı canda Hazreti Ebubekir ayakları sürüklene sürüklene gelecek. Hazreti Peygamberin huzuruna, Resulullah'ı görünceye kadar ağzına bir şey yemeyecek. Seni sağ salim gördüm ya ya Resulallah diyecek. Seni böyle sapasağlam gördüm ya ya Muhammed. Şimdi ölsem de gam yemem. Hey güzel günler. Ne güzel günlerdi o günler. Allah Resulünü sevenler böyle sevdiler. Hazreti Miktat, Hazreti Ömer Efendimizin kölesi, hizmetkarı, nice sahabi, nice sahabiyeler. Nehdiye annemiz vardı. Nehdiye Hatun radıyallahu anha. En çok çile çekenlerden, en çok işkence görenlerden birisi. Sadece Ammar mı zannedersiniz bayıltıncaya kadar dövenleri, dövülenler. Sadece Bilal mi zannedersiniz karnına taş konulup nefesi kesilinceye kadar işkenceye tabi tutulanlar. Ne günler gördü sahabe-i kiram. Gönüllerin gülü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyada da çile çekti. Mekke'de, Medine'de aç gezdi. Karnına taşlar koyuyordu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an açlığını anlattığında sabret diyordu. Ey Ebu Hureyre, sabret. Sabreden, harama bulaşmayan fakirlerin cennete ulaşacağını haber veriyordu. Müjdeliyordu gönüllerin gülü. Allah cenneti alada, civarı Muhammed Mustafa'da haşru cem olmayı hepimize nasip eylesin. Hazreti Hamza Efendimiz gibi, Hazreti Ömer Efendimiz gibi, Hazreti Osman ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi güçlü insanlar, Abdurrahman bin Avf gibi güçlü insanlar az sayıdaydı. Mesela Zübeyir İbni Avvam, çok çile çektirilenlerden birisi. Sa'd bin Ebi Vakkas, annesi oğlunu çok seviyordu Sa'd'ı. Israr ediyordu onun Resulullah'ın peşinden dönmesi için. Vazgeç diyordu oğlum. Yanlış yoldasın. Oğlu da annesine ikaz ediyordu. Anne yapma. Gel ne olur. Annesi oğlunun kendine olan düşkünlüğünü bildiği için Hazreti Muhammed size annenize babanıza itaati emretmiyor mu diyordu. Akıllı bir kadındı yani. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas evet anne diyordu. Resulullah bize annelerimize babalarımıza iyi davranmamızı, itaat etmemizi, onlara hizmet etmemizi emrediyor. Bu dinimizin bizim için çizdiği bir yoldur. böyle güzel bir dine niçin uymuyorsun anne? Madem dinin annene babana uy diyor, ben sana Muhammed'i inkar et diyorum, niçin uymuyorsun diyecek. Anne yapma diyecek. Bana seni kendimden daha çok düşünmemi öğreten bir dine bu kadar haksızlık etme diyecek. Anne, seni de seviyorum, sana da hizmet ederim. Senin yolunda hizmet ederim. Yoluna koşarım. Canımı korum yoluna anne. Ama dinimden vazgeçemem diyordu. Sana hizmetime engel değil ki benim Müslüman olmam anne diyordu. Ama bana engel diyordu anası. Israr ediyordu. Bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh efendimiz baktı ki annesi yemek yemiyor. Kadın oğlunu İslam'dan çevirmek için her yolu deneyecekti. Kafaya koymuştu. Belli ki kafaya koymuş. Sa'd bin Ebi Vakkas, anne niçin yemek yemiyorsun diyecek. Annen ölsün açlıktan Sa'd diyecek. Sen de rahatla olur mu? Annen ölsün diyecek. Sen İslam'dan dönmediğin müddetçe ağzıma bir şey yememeye yemin ettim Sa'd diyecek. Sen İslam'dan dönünceye kadar. Allah'ım şu sahabenin geçtiği yola bak. Şu sahabenin piştiği fırına bir bakar mısınız? Şu Sa'd bin Ebi Vakkasların geçtiği dar vadileri, kalbin damarlarındaki, kalbin kılcal damarlara kadar kan pompalayan sistemi gibi ipince damarlardan geçilen, süzülen yollar. Hazreti Sa'd bir tarafta açlıktan ölmeye yemin etmiş annesi, bir taraftan onu dünyada ve ahirette hayata çağıran, sevgiye çağıran, dostluğa, kardeşliğe, barışa çağıran insanlığın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa bir tarafta gözünün önüne geliyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimizi tercih ediyordu Sa'd. Anne diyordu, sen ne biliyorsan onu yap, kendine yazık edersin. Bil ki ben arkadaşım, dostum, peygamberim, efendim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi terk edecek değilim anne diyordu. Bunu aklından sil anne diyordu. Bundan başka ne deniyorsan dene ama burada beni yenemeyeceksin, bunu bil diyordu. Sa'd dua edecek annesine. Allah'ım anneme iman nasip eyle. Ya Rab, anneme hidayet nasip eyle. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas günlerce annesinin imanı için dua edecek. Allah'ın Resulünü anlatacak. Arkadaşlarını anlatacak. Annesinin halini. Müslüman kardeşleri dua edecek. Yeryüzünün en şerefli kuşağı, Hazreti Peygamber'in ashabı, İslam'ın ilkleri, insanlığın yıldızları dua edecekler. Ve Sa'd'ın annesi bu savaşta Sa'd'ın safına geçecek. Sa'd bin Ebi Vakkas bir gün bakacak ki annesi tamam oğlum diyecek. Beni de Hazreti Muhammed'e götürür müsün? Annem diyecek. Seni sırtımda taşırım, değil mi ki iman ediyorsun? Sa'd bin Ebi Vakkas annesinin Müslüman olduğunu ve bu kararı aldığını duyunca dünya adeta sırtının üstünden inmiş gibi olacak. Kuş gibi hafifleyecek. Dünyada bundan daha mutlu gün var mıdır diye sevincini taşlarla, kuşlarla, böceklerle, gökyüzüyle paylaşacak. Annesinin elinden tutmuş Resulullah'a doğru gelecekler. Allah Resulü'nün bildiği bir haldir annesinin hali. Ama Allah Resulü'nün ve ashabın duaları, Sa'd'ın annesine yaptığı dualar Allah'tan geri dönmemiştir boş olarak. Allah kabul etmiştir onca müminin duasını. Ve Sa'd Resulullah'ın huzuruna annesini iman etmek üzere getirecek. İşte bizler de bugün dostlarımız, arkadaşlarımız içerisinde namaza yavan duran, soğuk duran, İslam'a karşı hissiz ve sessiz duran kardeşlerimizi tatlı dille, onlar için onların bile haberi olmadan dua etmeliyiz. Dualar göndermeliyiz. Kalpleri evirip çeviren Allah'tır. Kalplere şekil veren Allah'tır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, Lale Gül Efem'in güzel dinleyenleri, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamandaki kardeşleri olarak bizler, Efendimiz aleyhisselamı bugünkü gençliğimize anlatmalıyız. Geçtiğimiz hafta Niğde'deydim. Orada Kutlu Doğum Haftası'yla alakalı çok güzel bir program tertip etmişti Diyanet Sen yöneticilerimiz. Ben buradan hepsini saygıyla anıyorum. Nevzat Hocamı, Ramazan Hocamı ve bütün Osman Hocamı, diğer arkadaşları, cümlesini, saygıdeğer müftümüzü ve bütün o güzel programı organize eden arkadaşları saygıyla, hürmetle selamlıyorum tekrar buradan Niğde'yi. Çok güzel bir programdı. Çok faydalandım. Allah'a hamdü senalar olsun. Aziz kardeşlerim, insanlar bölük bölük, oluk oluk Allah Resulü'nden bir hatıra, Resulullah'ı anlatan bir şiir, Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan bir ilahi ve onu anlatan Kur'an ayetlerini dinlemeye geliyorlardı. Salonlar dar geliyordu artık. Bu milletin, bu aziz milletin peygamberine olan aşkıydı bunlar. Her gittiğimiz yerde aynı şeyleri görüyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Gençler, bilhassa gençler, hanım kardeşlerimiz, genç delikanlılar, Allah Resulüne hizmet etmek için Resulullah aleyhisselam sanki aramıza gelecek. Biraz sonra Efendimiz aleyhisselam sanki teşrif edecekmiş gibi. Aldıkları görevi titizlikle yerine getiren gençler ve bir gün bu hasret bittiğinde cennetin sokaklarına ulaşıldığında bu günler bizim kredilerimiz olacak inşallah. Allah Resulü adına yapılmış işler, ömrümüzde adadığımız, armağan ettiğimiz zamanlar, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi salatu selamlarla zikrettiğimiz günler, Resulullah aleyhisselama sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hatıra ettiğimiz günler. Evet, ömrümüzün o saatleri, o dakikaları bize şahitlik edecek inşallah. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Bolluca'da Yeni Dünya dergimizin çok değerli temsilcilerinin ve cami imamlarımızın, çok kıymetli görevlilerimizin tertiplediği çok güzel bir program. Yine kadın erkek Müslümanlar, oluk oluk. Görüyorsunuz dernekler, vakıflar, medya kuruluşlarımız. Kutlu doğum haftaları aylara döndü elhamdülillah. Allah Resulü konuşuluyor. Onun sevgisi, bağışlaması konuşuluyor. Affediciliği konuşuluyor. Onun insanlığa getirdiği merhamet konuşuluyor. Fedakarlığını konuşuyoruz elhamdülillah. Ve konuşmalıyız. İnsanlık ondan öğreneceği çok şey var. Zira her gün dünyaya yeni insanlar geliyor ve her gün dünyadan birileri göçüp gidiyor. Dünya her an sima değiştiriyor. Dünyanın değişen simasına Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanıtmak senin ve benim görevim. Sizin ve bizim vazifemiz. Sağına soluna bakmayacaksın. Üstad Necip Fazıl'ın, rahmetlinin dediği gibi, kim var orada denildiği zaman, sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik. Genç kimdir sahi Allah aşkına? genç, kasları diri olan, kemikleri sapasağlam duran, yaşı 18, 20, 30 olan mıdır genç? Genç, ruhu genç olandır. Eğer öyle olmasaydı 90 küsür yaşında Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, Hazreti Peygamber aleyhisselamın vefatından 37 yıl sonra ihtiyar, beli bükük, devenin üzerinde zor duruyor. Belki de bir kafes yapmışlar, onun içerisinde oturtmuşlar. O büyük sahabiyi İstanbul burçlarının önüne geliyor. Ulubatlı Hasan'dan 700 küsür yıl önce, 784 yıl önce İstanbul burçlarının önüne gelecek. Ulubatlı Hasan'ın geçtiği yollar Ebu Eyyub el-Ensari'nin seccadesini serdiği yerler olacak. Genç, Ebu Eyyub el-Ensari'nin ruhudur genç olan. İşte aziz kardeşlerim, bu güzel vatanın, bu cennet vatanın üzerinde huzurla yaşamayı nimet bilen kıymetli kardeşlerim, aman ha aman, memleketimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine çok dikkat etmeliyiz. Ve bu ülkeyi çok sevmeliyiz. Zira çok hatıraları var bu milletin, bu toprakların üzerinde. Nice alimler, nice evliyalar, nice şehitler, nice gaziler, milyonlarca yürüdüler ve gittiler. Sen ve ben bu vatanda huzurlu kalalım diye. İşte biz sahabe-i kiramı konuşurken aramızda sadece bir nostalji olsun, bir hatıra, bir hikaye dinlemiş olalım diye değil, o olayları, o fedakarlığı, o sevgiyi, o muhabbeti bugüne taşımak, bunları konuşmaktaki maksat bu olmalı. Maksadımız bu olmalı. Cenab-ı Hak önce size şu sözleri söylemeye çalışan bu günahkar kardeşinize konuştuklarımızla amel etmeyi, onlardan ibret almayı ve onunla amel etmeyi size ve bize nasip eylesin. Rabbim lütfeylesin can dostlarım. Çileli yıllar zor yıllardı. O günler İslam'ın yanında durmak, o günler Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanında durmak bedel istiyordu. Kiminden can istiyordu? Sümeyye gibi, Yasir gibi. Kiminden mal istiyordu? Süheyb-i Rumi gibi. Hazreti Süheyb bütün varını yoğunu hicret esnasında kafirlere teslim edecek. Önce saklayacak. Müslümanların ona ihtiyacı olur. Sonra gelir sakladığım yerden alır götürürüm diye. Ama müşrikler Süheyb'i takip edecekler. Süheyb bir gece Medine'ye hicret ederken etrafı çevrilecek. Ey Süheyb diyecekler, canını kurtarmak istiyorsan, peygamberinin yanına sağ salim gitmek istiyorsan önce şimdiye kadarki kazandıklarını bize vereceksin. Öyle bedava geçip gitme yok diyecekler. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh düşünecek, Müslümanların o paraya ne kadar ihtiyacı var. Mekke'den göçmüşler Medine'ye, 5 kuruşları yok. Müslümanlara ne de çok faydası olacak o paranın, o sermayenin. Ama Resulullah'a gidemiyor Süheyb. Resulullah'ın yanına gitmek için o güne kadar kazandığı her şeyini bu müşriklere teslim etmek mi, yoksa peygambere kavuşmamak mı? Bu zor bir seçimdi. Aslında herkes, hepimiz bu soruyu kendimize sorarak bir yola çıkabiliriz. Peygamberine kavuşmak için sen ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? Ne yapabilirim ben? Hakikaten öyle bir durumla karşılaşsaydım, fedakarlığımın sınırı ne olurdu? Aslında buna bakmak lazım. Bu turnusol kağıdı gibi olabilir. Gerçek sadakatin rengini belletmesi açısından. Hazreti Süheyb imtihanı kazanacak. Şimdiye kadar kazandıklarımın hepsi sizindir. Filan yere saklamıştım, gömdüm, gidin bulun diyecek. İki tane elçi gidecek. Hemen bırakmayacaklar Süheyb'i. İki elçi gidecek. Hakikaten Süheyb'in sakladığı altınların yerini bulacaklar, haber getirecekler, tamam diyecekler. Ve o günkü müşrikler sözünde duracaklar, Süheyb'i bırakacaklar. O günkü zalimler, o günkü müşrikler, o günkü Peygamber Efendimizin arkadaşlarının düşmanları dürüst davranacaklar ve Süheyb'i bırakacaklar. Elindeki esire yani ihanet etmeyecekler. Bir de bugüne bakmak lazım. Bir de bugüne bakmak lazım. İşte Hazreti Süheyb radıyallahu anh her şeyini feda etmiş, sırf Allah Resulü'nün yanında kalmak için, ona kavuşmak, Medine'de onunla beraber olmak için her şeyini feda etmiş ve adeta sırtındaki elbiseyle sadece yürüye yürüye kah deve sırtında kah yürüyerek Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an Kuba'da Resulullah'a yetişecek. Resulullah aleyhisselam hicret esnasında Kuba'da yaklaşık bir hafta yahut 14 gün orada kaldı. Kuba mescidini de o esnada temellerini attı zaten. Efendimiz aleyhisselamın hicrette ilk yaptığı iş bir mescittir. Yani Müslümanların ibadet edebileceği, eğitim görebileceği bir okul, namaz kılabileceği bir mescit, dertlerini, sıkıntılarını ortak bir platformda konuşulacakları bir istişare meclisi. Allah Resulü'nün Müslümanların misafirlerini ağırlayacağı bir misafir evi. Sahipsizlerin, garibanların, yolda kalmışların ve kendini ilme adamış, ilim tahsil etmek için gelmişlerin yatılı olarak kaldıkları ilk yatılı okul, Ashab-ı Suffe'nin kaldığı mescitteki mescidin Suffe bölümü. Allah'ın Resulü Süheyb-i Rumi gelirken mahcuptu. Zira kazandığı paraları getirecek bir müddet sonra Allah Resulüne takdim edecek. Buyur ya Resulallah, Mekke'den bir kuruşunu bile kurtaramadan gelen fakirler, köleler, malı mülkü olanlar da bir şey getiremediler zaten. Ya Resulallah, şunu Müslüman kardeşlerimin derdi için harcarsın. Şunu Müslümanların sıkıntıları, Medine'ye gelmiş kalacak yeri olmayanlara, mescit yapımına ve istediğin yerlerde İslam'ın hizmetine kullanabilirsin diyecek. Bunların hayalini kurarken şimdi beş parasız Peygamberimizin huzuruna mahcup bir şekilde çıkıyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Süheyb geliyor, onu karşıla diyecek. Süheyb'e alışverişin mübarek olsun de. Süheyb'i yaptığı ticaretin karından dolayı kardeşinizi tebrik edin diyecek. Hazreti Ebubekir Efendimiz Mekke tarafına doğru yola çıkacak. Gelmekte olan Süheyb'i görünce Süheyb diyecek. Müjdeler olsun. Ne yaptın ey Süheyb? Ne büyük bir iş yaptın ey Süheyb? Sen ne karlı bir alışveriş yaptın ki? Allah senin için ayet indiriyor. Bakara suresinin 207. ayeti bu mübarek sahabenin hicret esnasında gösterdiği fedakarlığı anlatır. Allah Hazreti Süheyb'in yaptığı bu fedakarlığı görmüştür ve ortaya koymuştur. Kıyamete kadar Allah yolunda ve Resulullah yolunda fedakarlık yapacakları unutmayacak olan
ve hiçbir zaman yaptıklarını zayi etmeyecek, karşılığını eksiksiz vereceğini vaat edecek olan Allah'ın Bakara suresi 207. ayeti Hazreti Ebu Bekir'in dilinde müjde olacak Süheyb'e. Hazreti Süheyb, ey Resulullah'ın en yakın arkadaşı, ne oluyor ki diyecek. Ben mahcupken, ben Resulullah'a karşı kazandığım her şeyi müşriklere kaptırmış olmanın mahcubiyetiyle gelirken, sen beni neyle müjdeliyorsun? Allah'ın Resulü müjdeledi, gözün aydın ey Süheyb diyecek. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz koşacak Resulullah aleyhisselamın huzuruna. Anam babam yoluna kurban olsun ya Muhammed diyecek. Senin yoluna ne fedakarlık yapılsa yeridir ya Resulallah. Ben mahcuptum sana karşı ve arkadaşlarına karşı, kazandıklarımı müşriklere kaptırdığım için mahcuptum. Ama yemin ederim ki ya Resulallah, onu eğer o mallarımı, o paralarımı onlara vermeseydim, bana seni hiç göstermeyeceklerine yemin etmişlerdi. Belki beni öldürecekler ve seni göremeyecektim. Benim seninle dünyada bir an geçirmek için, seni dünyada dünya gözüyle bir kere daha görmek için kazandıklarımın hepsini onlara verdim ve geldim ya Muhammed diyordu. Hey güzel kahramanlar! Resulullah aleyhisselam için her şeyden vazgeçenler, arkasına bakmadan yürüyenler, malına, mülküne, evine, ocağına bakmadan yürüyenler. Dün senin deden Çanakkale'de aynı ruhla yürüdüler. Vatanını, dinini, memleketini, bayrağını kurtarmak için. Dün Kurtuluş Savaşı'nı veren kahramanlar, milli mücadeleyi ortaya koyanlar, bu aziz millete, bu bağımsız vatanı teslim eden şehitler ve gaziler, Rabbim cümlesine rahmet eyleye. Senin için yürümüşlerdi. Ben inanıyorum ki onlar da aynı karlı ticarete girdiler. Allah yolunda rızasında harcayanlara hiç karşılıksız bırakır mı? Elbette ki Rabbin görendir, bilendir. Aziz kardeşlerim, çileli yolda yorulmadan yürüyenler, Hazreti Nehdiyeler, Lübeyneler dedik. Geçen hafta sırtı dağlanan Habbapları konuştuk. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma vardı. Bir gün Darun Nedve'de Hazreti Peygamber aleyhisselamın artık yavaş yavaş Hazreti Hamza'nın da Müslüman olmasıyla iyice rahatsızlıkları artmış, alay etmek, dalga geçmek, küçük görmek, hakaret etmek, üstüne tükürmek, deve işkembesi boşaltmak, kötü ve çirkin sözler söylemek kafirleri kesmiyordu. Müslümanlara karşı yaptıkları işkenceler, onların hiçbir suçu yok. Yani Hazreti Bilal, efendisi Ümeyye bin Halef'e hizmette hiçbir kusur etmiyor. Ya sen kafirsin, ben senin suyunu taşımam demiyordu. Sen Resulullah'a iman etmiyorsun, ben senin işini yapmam demiyordu. Yediği bir lokma ekmeğin hatırı ve hakkını vermek için o ne derse onu yapıyordu. Allah'ı inkar etmek hariç, İslam'ın emirlerine uymak hariç, hepsini yapıyordu. Buna rağmen rahat değildi Ümeyyeler. Öyle işkenceler, öyle çileler. Bir gün Ebu Cehil kendi meclisini topladı Darun Nedve'ye. Toplanın dedi. Toplanın. Muhammed çok ileri gidiyor. Haşa. Aleyhissalatu vesselam. Artık ona inananlar sadece köleler değil, görüyor musunuz? Ona inananların arasında Ebu Bekir var. Abdurrahman bin Avf var. Hazreti Hamza var. Hazreti Osman var. Yarın kim olacak? az daha Velid bin Mughire Müslüman oluyordu. Şuna bakın diyecek. Evet. Bu işe köklü bir çözüm bulmak lazım. Ama Peygamberimizin sülalesinden de çekiniyorlar. Akrabası geniş Resulullah'ın. Bayağı bir ırkçılık var. Resulullah'a açıktan bir kavim düşmanlık etse ona bir mukavemet doğacak. Hazreti Ömer'in kız kardeşi de iman edenlerden. Hazreti Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh Efendimiz. O mecliste o da var. Kılıcını kınından sıyıracak, göğe doğru kaldıracak. Bu işi bana bırakın diyecek. Hazreti Muhammed'i halletmek benim işim aleyhisselam. Onun işi bitmiştir, o defteri kapatın diyecek. Alkışlar, yaşa Ömer, kahraman Ömer, bu işi ancak sen yaparsın. Zaten seni bekliyordu Mekke'nin müşrikleri diyecekler. Sevinecekler, çığlık atacaklar, hoplayacaklar, zıplayacaklar. Resulullah şehit edilecek diye. Hazreti Ömer, kılıcı belinde, sinirli, öfkeli, hiddetli, Resulullah'a öyle büyük öfke duyuyor ki, halbuki onu Mekke'den tanıyor Peygamberimiz. Resulullah'tan yaşça küçük Hazreti Ömer. Yaklaşık Hazreti Ömer 12 yaş küçük Peygamberimizden. Genç birisi yani. Ve korkusuz, cesur bir adam Hazreti Ömer. Binecek, kılıcının kınını yapışmış eli çıkacak dışarı sinirli bir şekilde Hazreti Peygamber'i aramaya Mekke sokaklarında. Nerede Muhammed diyordu. Hazreti Nuaym gariban, kimsesiz, köle. Müslümanlığını gizleyen bir zavallı garibandı Hazreti Nuaym radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in böyle pür gazap, sinirli mi sinirli gidişini görünce Hazreti Ömer'e takılacak. Hattab'ın oğlu hayrola diyecek. Bu hiddetli, sinirli, gazaplı halin nedir? Kim kızdırdı seni? Mekke'de sana kimse de dalaşamaz ama seni kim sinirlendirdi? Bu sinirle nereye gidiyorsun diyecek. Hazreti Ömer, ilişme bana diyecek, düş yakamdan. Muhammed diye biri türemiş ortalıkta. Gençliğimizi, ihtiyarlarımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı kandırıyor. Allah birdir diyormuş. Haşa. Elbette ki Allah birdir ve vardır, tektir. Alemlerin sahibi ve Rabbidir. Hazreti Ömer, onu arıyorum diyecek. Ne yapacaksın ki Muhammed'i diyecek Hazreti Nuaym. Yüreğine ateş düşmüştür. Ömer'i dövecek gücü yoktur Nuaym'ın. Ömer'i tokatlayacak, defol buradan diyecek gücü yoktur. Ama Hazreti Ömer'e karşı yapacak bir hilesi vardır, bir oyunu vardır. Diyecek ki, ne yapacaksın ki? Öldüreceğim onu diyecek Hazreti Ömer. Yüreğinde sızılar belirecek. Güzelim Hazreti Nuaym'ın. Aklına bir fikir gelecek aniden. Allah'tandır. Ömer diyecek. Sen Hazreti Muhammed'i öldüreceğine evine baksana diyecek. Kendi sülalene bak önce diyecek. Hedef saptırmak. Peygamberi için neler yapıyor gariban sahabeler. Canım efendilerim. Yolunuza canlar kurban. Allah şefaatlerini hepimize nasip eylesin. Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'a kilitlenmiş, hedefine kilitlenmiş güdümlü bir mermi gibi Hazreti Ömer birden bu şokla aileme ne olmuş ki diyecek. Sülalemde ne gördün ey Nuaym, çabuk söyle diyecek. Çıkar dilinin altındaki baklayı diyecek. Hazreti Nuaym, Peygamber Efendimiz'e doğru gitmekte olan o andaki hiddetli Ömer'in hedefini saptıracak. Hızını kesmek için
o sinirin tansiyonunu düşürmek için. Önce sen bacına bak diyecek. Bacın Fatıma ve enişten Sait de Müslüman oldular. Önce git onlarla hesaplaş diyecek. Hazreti Ömer olamaz diyecek. Benim bacım Müslüman olamaz. Ömer'in ailesi Müslüman olamaz diyecek. Köpürdükçe köpürecek Hazreti Ömer. Hazreti Ömer hedef saptırılmıştır. Yönünü, Resulullah'ın bulunduğu Erkam'ın evine doğru giden yönünü aniden çevirecek bacısı ve eniştesi Said bin Zeyd ve Fatıma binti Hattab onların evine döndürecek. Hiddetle evin önüne doğru gelecek. Kapının önüne durduğu an içeriden Hazreti Kur'an'ın ayetleri okunuyor. Taha suresi okunuyordu. Hazreti Ömer bir müddet bunu kendi adına, kendi lehine suç delili olsun diye biraz bekleyip dinleyecek. Biraz bekleyecek Hazreti Ömer. Sonra kapıyı güm güm vuracak. Açın kapıyı diyecek. Hazreti Ömer'in sesinden öfke taşıyordu odanın içine. Hazreti Ömer'in bacısı gariban, zavallı, efendi, zayıf, munis, edepli, sessiz bir insan. Eniştesi Sait birden telaşlanacaklar. O anda kendilerine Kur'an öğretmeye gelmiş Habbab bin Eredi bir örtünün arkasına, bir eşyanın arkasına yanlarındaki Kur'an yapraklarıyla saklayacaklar. Hazreti Ömer kapıda adeta çıldırıyordu. Açın kapıyı diyordu. Kapı geç açılacak. Hazreti Ömer içeri girecek. Getirin bana az önce okuduklarınızı. Neydi o diyecek. Hazreti Fatıma bacısı yakın akrabası olduğu için, öz kız kardeş olduğu için Hazreti Ömer'in önce o söze atılacak. Diyecek ki bir şey yoktu ya Ömer. Ne oldu ki? Niçin böyle sinirlisin? Siz Müslüman mı oldunuz diyecek. Ağabeyinin dinini bırakıp Muhammed'in anlattığı İslam'a mı girdiniz? Hazreti Said bin Zeyd, aşere-i mübeşşereden o mübarek kahraman. Hazreti Ömer'in aynı zamanda amcasının oğlu. Diyecek ki evet, ey kayınbiraderim, ey Ömer, Hattab'ın oğlu, biz Müslüman olduk. Bunu bilmiyorsan bil. Madem duydun, saklayacak bir şey yok. Evet, biz Müslüman olduk diyecek. Said bin Zeyd'in ağzından daha bu kelimeler dökülmeden, Hazreti Ömer zaten hiddetinden çıldıracak gibi, eniştesini yumruklarla dövmeye başlayacak. Ağzı gözü kan revan içinde, Hazreti Said bin Zeyd, mübarek, eniştesine karşı güçsüzdür, zayıftır. Hem gücü yetmiyor, hem de karşılık verip de öfkeyi ve kavgayı büyütmek istemiyordu. Ama bir adamın hanımının yanında dövülmesi ağır bir şeydi oralarda. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma, bu Resulullah'ın kızı olan Fatıma değil. Hazreti Ömer'in bacısı bir başka Fatıma. Ama Fatıma'nın en güzellerinden birisi de bu Fatıma'dır. İlk Müslümanlardan. Mübarek araya girecek. Kocasını kurtarmak için Ömer diyecek. Yapma Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Kocamı öldürecek misin? Çocuklarımın babası Said'i niçin dövüyorsun? Müslüman olmak bu kadar mı suçtur Ömer diyecek. Hazreti Ömer'in gözü dönmüştür. Halbuki o kız kardeşini ne kadar sever Ömer bilir misiniz? O kız kardeşi Ömer'den küçüktür. Hazreti Ömer o çocuğu büyütürken, kız kardeşini çocukluğunda büyütürken ne kadar kucağına alıp gezdirmiş, öpmüş, okşamış, severek büyütmüştür. O öpmeye, koklamaya kıyamadığı kız kardeşi Müslüman olduk. Kocamı bırak Ömer diye araya girince Hazreti Ömer en hiddetli yumruklarından birini bu sevdiği, canı gibi sevdiği bacısının suratına indirecek. Mübarek Fatıma'nın dudağı patlayacak. Ağzından oluklar gibi kanlar fışkıracak Fatıma'nın.
Hazreti Fatıma'nın suratı gözü kan revan içinde, avuçlarına dolan kanlar, Fatıma ağzını da silerken, ağzından boşanan kanları silerken, yüzü gözü kan revan içinde, Hazreti Ömer'e doğru dönecek abi diyecek, senin derdin bizi öldürmekse öldür, senin derdin bizi Müslüman olduğumuz için öldürmekse öldürebilirsin. Bizi öldürebilirsin ama İslam'dan asla döndüremezsin. Hazreti Ömer'in direkten döndüğü an, bizi asla dinden döndüremezsin dediği an, Ömer biraz da bacısının kan revan olmuş halinden mahzun olacak. Aklına Fatıma'yı büyüttüğü günler gelecek. Bir insan küçük kız kardeşini nasıl döver? Hangi vahşettir bu? Hazreti Ömer bacısının çocukluk günleri belki aklına geldi. Seninle ne güzel günlerimiz vardı Fatıma. Sana yan bakanın gözlerini oyacak kadar severdim seni. Şimdi şu halimize bak der gibiydi Hazreti Ömer. Ve Hazreti Ömer Efendimiz Fatıma bacısının o acı halinden biraz da üzülerek özür dilerim diyecek. Şu okuduklarınızı bana getirin, merak ettim diyecek. Bir şey yapmayacağım söz diyecek. Fatıma olmaz ya Ömer diyecek. Sen Müslüman değilsin. Sen İslam'ı kabul etmedin henüz. Kim bilir, Allah kalbimi açar belki. Okuduğunuzu getirin diyecek. Örtünün arkasında o güne kadar saklanan Habbab'ın saklandığı örtü adeta Hazreti Ömer'in kalbinin üstüne örtülmüş örtü gibiydi. Örtü kaldırılınca Ömer'in kalbindeki örtü de kaldırılacak. Sırtında yumruk kadar, atnalı kadar büyüklüğünde ateşten dağlanmış yaralar bulunan Habbab, ateşin yakamadığı adam, ateşin hararetinin imanın hararetine galip gelemediği, bedeninde ateşin yenildiği adam, Habbab bin Eret çıkacak. Hazreti Peygamber'den aldığı son Allah'ın ayetlerini okuyacak. Hazreti Taha, Hazreti Kur'an'ın Taha suresi. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye göndermedik ya Muhammed aleyhisselam. Hazreti Ömer sanki kendine hitap ediyordu bu ayetler. Taha suresinin ayetlerini okuyunca Hazreti Ömer buzdağı gibi Ömer eriyordu damla damla. Sonra diyecek ki bunlar ne güzel şeyler. Bunlar insan sözü olamaz. Ancak Allah kelamıdır. Ve Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an beni Muhammed'e götürün diyecek. Hazreti Peygamber'in yanına. Niçin ya Ömer diyecek Habbab bin Eret. İman etmek için Habbab diyecek. Ömer'in de vakti geldi. Demek ki bazen Fatımaların suratına inen yumruk Hazreti Ömer'in imanına giden yol oluyormuş. Fatıma ağabeyinin Müslüman olacağını duyunca bütün acılarını unutacak. Hazreti Said bin Zeyd hanımının yanında perembe perişan edilmiş adam. Fedakar ve gariban Müslümanlar. Zor günlerin yokuşunda yorulmayan kahramanlar. Bayram edecekler adeta Hazreti Ömer Müslüman oluyor diye sevinecekler. Artık bize kimse dokunamaz Mekke sokaklarında. Ömer de Müslüman oldu diye sevinecekler. Sahipsizlik ne zordur bilir misiniz? Filistinli gariban kadının yüzüne bakarsanız bunu anlarsınız. Bombaların sesinden delirmiş Iraklı yavrucağın gözlerindeki şaşkınlığa bakarsanız anlarsınız garibanlığın ve yalnızlığın ne demek olduğunu. İki tane balık için dünyayı ayağa kaldıran sözde medeni Avrupa, her gün 100-200 tane Müslümanın öldürüldüğü Irak'a gelince, hiçbir Birleşmiş Milletler kararı olmamasına rağmen işgal edilmiş, 1 milyon insan öldürülmüş, kan dökücü vahşi batı, 1 milyon Iraklı ölmüş, ses çıkaran yok. Hani nerede arabulucular? Hani nerede barış havarileri? Hani nerede Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışan zavallılar? Evet, değerli kardeşlerim, Resulullah'ın sevgisine muhtacız. Bu dünyada her dinden insan yaşayacak, yaşayabilir. Kimse kimseyi baskıyla görüşünü kabul ettirmeyecek. Bu bizim dinimizde en başta yasaktır. La ikrahe fid din, İslam'a girdirmek için, sokmak için kimseye baskı yapma yoktur. Allah'ın ayeti. Onun için Hazreti Ömerler radıyallahu an Efendimiz Peygamberimizin bulunduğu yere gelecek. Habbab bin Eret'le beraber, Said bin Zeyd'le beraber. Hazreti Hamza 3 gün önce Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber'in kapısındaki kahraman kartal. Hazreti Peygamber'in kaplan yavrusu koruması Hazreti Ali. İslam'ın ilk kahramanları Zübeyir İbni Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas ve sahabeler. Ömer geliyor ya Resulallah. Hazreti Hamza arslan gibi kükreyecek. İyilik için gelmişse ne âlâ. Derdi zarar vermekse buraya omuzlarının üstünde başıyla girer, omuzlarının üstünde başı olmadan çıkar. Hey kahraman Hamza. Hazreti Ömer el önüne bağlı girecek odadan içeri Erkam'ın evine. Geldim ya Muhammed diyecek. Öldürmek için çıktığım yolda dirilmeye geldim ya Resulallah. Allah'ım ne olur kalplerimizi İslam'la dirilt ya Rabbi. İslam'ı seven, namazı seven, orucu seven, örtüyü seven, Kur'an'ın emirlerini seven, vatanını, milletini, bayrağını, devletini, ülkesini seven, anasını, babasını seven, üzmeyen, iyi insanlar, salih müminler ve saliha müminler olmayı Rabbim cümlemize nasip eyle. Allah'ım ölmüşlerimiz var annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan. Cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin. Ülkemize huzur ver ya Rabbi. Memleketimize, milletimize birlik ve beraberlik ver ya Rabbi. Kalplerde gizli olanları sen bilirsin. Bu milletin, bu devletin, bu vatanın, bu ülkenin hainliğini ve düşmanlığını düşünenlere fırsat verme ya Rabbi. Bölmeye, yıkmaya, parçalamaya çalışanlara Rabbim ne olur fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi, ya Rabbi bu millete yeniden İstiklal Marşı yazacak günler gösterme ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, duaları kabul eden sensin şu mübarek cumalarda. Bizi affeyle ya Rabbi. Şu sesi, şu sözleri dinleyen bütün müminlerin ve dinleyemeyen bütün Müslüman kardeşlerimin evlerimize huzur ver ya Rabbi. Bereket ver ya Rabbi. Kazançlarımızı helal ve bereketli kıl ya Rabbi. Afetlerden, zelzelelerden, yangınlardan, depremlerden, anarşiden, terörden, fitneden, fesattan, ahlaksızlıktan, imansızlıktan bizleri koru ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Hizmetkar eyle ya Rabbi. Memleketine, milletine faydalı ile ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin, bize dünya ve ahirette hayırlar nasip eyle. Dünya ve ahirette şerlerden muhafaza eyle. Bizi kabir azabıyla, mahşer meydanının sıkıntısıyla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım sen bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rab, amel defterimizi sağdan almayı nasip eyle. Mahşer günü hesap görüleceği ve hesabımızın biteceği ana kadar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenmeyi amin diyen herkese ve amin diyemeyen bütün Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Sırattan yel gibi geçmeyi, Resulullah aleyhisselama komşu olmayı, hem civar olmayı, hanımlarımıza, Hazreti Hatice annemize, Meryem annemize, Safiye annemize, Asiye annemize, Fatıma annemize, Ayşe annemize komşu eyle. bizleri Musab bin Umeyr'lere, Hazreti Hamza'lara, Bilal'lere, Hazreti Ebu Bekir'lere, Hazreti Ömer'lere, radıyallahu anhum, Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bu duygularla Bir Gönüllerin Gülü programını daha kapatırken hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Benim can dostlarım, güzel kardeşlerim, Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hizmet aşkınızı arttırsın, hizmet edenleri de muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, can dostlarım.